Ayrım 34.
Konunun ciddi araştırmalarla derinleştirilerek sorgulanması kaygısını sen de koruyabilirsin. Ama sanırım şu özellikleri en genel hatlarıyla saptamakta bir sakınca yok. Geçiş toplumunun bir geçiş ve değişken kategorisi olma özelliğiyle işçi sınıfının özelliklerini tam yansıtmasa da, gecekondululuk onun asal kimliğini içeriyor, emekçilik kimliğini. Köylülükten de tam bir kopuşu gerçekleştiremeyişinden dolayı yarı işçi yerine belki yarı köylü kavramı daha uygun görünüyor. Gecekondu halkı kentleşme sonucunda köylülük ortamındaki farklılıktan dolayı nispi bir refah psikolojisini yansıtabiliyor. Ama bu köylülükteki geleneksel tevekkül anlayışından farklı. Bunun bir devamı olabildiği gibi tevekküle tepkinin unsurlarını da üretebilecek zemine sahip. İşçi sınıfı ile yan yana yaşaması nedeniyle köylülüğe göre daha erken bilinçlenme ortamında. Yani kendi çelişik karakterinden ötürü yüz yüze geldiği nispi refah nedeniyle hem refaha erişmiş olmanın edilgenliğine hem de kendisinden daha müreffeh olanların yaşamına işçi sınıfı ile birlikte tanık olmanın yarattığı kendiliğinden bilinçlenmeye bir arada sahip olabiliyor. Korkut Boratav'ın sözleriyle gecekonduluların içinde yer aldığı bu türden bir ekonomik ve toplumsal yapının kentli emekçi nüfusa ve hatta doğrudan doğruya işçi sınıfına çok güçlü küçük burjuva ve lümpen damgalar vurduğu, buna ek olarak içerdiği göreli esneklik unsurlarının da katkısıyla etkili sınıf bilinçlenmelerine ve sınıf kavgalarına yol açmayan dengelere yöneldiği ve bu nedenlerle sistemin işlerliğine ve bekasına hayati katkılar yaptığı da söylenebilir. Korkut Boratav, Toplumsal Yapılar ve Kapitalizm, sayfa 175. İdeolojik düzeyde kentlere göçün sonucu olarak kırsal ideoloji ve geleneklerin bu gecekondullar aracılığıyla kentlere taşınması ve korunmasına tipik örnek, 1980 öncesinde yüzyıllardır kırsal kesimde küllenmiş olan Alevi-Sünni çatışmasının gecekondu bölgelerinde alevlendirilebilmesiydi. Bu ideolojik olgu, özellikle komünizme karşı mücadelenin gerekçesi kılınarak siyasal biçimlere büründürülmüş, gecekonduluların da bölünmesine ve kamplaşmasına yol açmıştı. Radikal dinsel akımların gecekondulu gençler arasında azımsanmayacak yandaş bulabilmesi yanı sıra, şimdi aynı sarmal, Kürt-Türk kutuplaşması ekseninde yaşanma potansiyeli de taşıyor. Kültürel düzeyde kırsal kültür ve kent kültürü arasında sıkışıp kalan, sınıfsal temelleri çarpık bir ara kültür olarak arabeskin yaygınlaşıp gelişmesinde gecekonduluların rolü büyük. Arabesk yaşam biçimi olarak özellikle bu insanlar tarafından benimsenmiş, yeniden üretilmiş ve kendi yaşamlarının her düzeyinde etkin hale gelmiştir. Ama yalnız arabesk mi? Senin altını çizdiğin özgün müzik göstergesi en dış kuşak gecekonduluların toplumsal dinamiğini bütün çıplaklığıyla açığa vuruyor. Özellikle yoksul gençlerin dinamiğini, isyanını, küçük atölyelerde ucuz iş gücü bile olamayan, kıyıda köşede kalmış gariban liselerde geleceğe dönük umut bulamayan, üniversite diplomasında bile yırtılma garantisi göremeyen bir kitlenin dünyasını senden okumuştum. Birileri onları kale almalı. Onlar kentin fazla içine girdikleri zaman, televizyonun yarattığı özlemler dünyasını yakından görmek istedikleri zaman, ki bunu elbette sık sık yapıyorlar, biraz kale alınıyorlar. Zonta, maganda, aman, arabesk, herif, holigan, moligan oluyorlar. Kendi mahallelerinde kaldıkları sürece de yok sayılıyorlar. Devrimcilik, solculuk, yoksulluk, özgürlük, eşitlik, insanlık, parasal kesim, ezilmek. Altyapısı taş çatlasa 20 kelimeyi geçmeyen ama Gülhane Parkı konserinde Ahmet Kaya'nın "Burada aslanlar gibi devrimciler dururken" sözüyle birlikte 100 bin kişiyi ayağa kaldıran devrimcilik. Özgün müziğin yoksul mahallelere dağıttığı yeni kimlik işte ve yeni özlemler. Özlem, baş kaldırmaya ve günlük rutin mağduriyetin, yoksulluğun, ezikliğin dışında doğrudan ve özel mağduriyete uğramaya. Kovalanıyorsun, kaçıyorsun, aranıyorsun, var olduğun kabul ediliyor, tehlikeli bulunuyorsun. Seni yok etmeye çalışıyorlar ama yok sayamıyorlar. Ses duyurma menzilleri mahallelerini aşamayan yoksul insanların özlemleri de bu işte. Baş kaldırmaya niyetlenip de yol bulamayan, kendilerine de devrim umutlarına da güvenemeyen insanların özlemleri. Baş kaldırmaya niyetlenip de yol bulamayan, bu çocukların temsil ettiği isyanın ve radikalizmin şeriatçılar tarafından nasıl çalındığını da şöyle anlatmıştın. Refah Partisi'nin 1991 seçimleri öncesindeki Sultanahmet mitingi bu gerçeğin canlı görüntüleriyle doluydu. Ezikliğe ve yoksulluğa karşı radikal çözüm vaatlerinin aynı kuşağı devrimciliğe de, İslamcılığa da, başka bir yere de çekebileceğini kanıtlayan görüntülerle. Başörtülü, çarşaflı kadınlar, çember sakallı erkekler. Gazetelere mitingin bu yönü yansıdı. Bir Refah Partisi mitingi için haber bile sayılmamalıydı kitlenin klasik kesimi. 15-25 yaş grubundan İslami gösterilerde pek rastlanmayan tipte binlerce genç paylaşıyordu Sultanahmet'i. Çarşaflılarla, çember sakallılarla ki özgünlük buydu işte. Lastik ayakkabılı, kirli blujinli, uzunca saçlı boyunlarına bağladıkları bayraklar ve bileklerindeki, başlarındaki bantlarla açık tribün seyircilerini hatırlatan, birbirleriyle itişip kakışan, ''Ne lan bu, Erbakan diye geldik, genç takım konuşuyor.'' yakınmasına, ''Siktir lan, onlar da mücahit değil mi?'' cevabını verecek tipten binlerce çocuk vardı orada. Şaşılacak bir şey yoktu ortada. Ezmekten, ezilmekten, köle düzeninden, yoksulluktan, esaretten söz etmişti Refah Partisi. Yok sayılan bir gençlik dünyasına el uzatmış, onlara seslenmiş, şarkılar yapmış, onları mitinglere taşımış, radikal şeyler söylemişti. Can Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri, sayfa 58-65. Sen devrimcisin, belki bunların içinde yaşıyorsun ama hala soruyorsun. Dev genç neden eskisi gibi güçlü ve kitlesel değil? Oysa senin içinde örgütlenebileceğin kitleyi şimdi Ahmet Kaya Gülhane Parkı konserinde ve Refah Partisi Sultanahmet mitinginde topluyor ve üstelik ikincisi bunları örgütlüyor. Bunlar senin de bildiğin gibi arabesk ya da özgün müzik dinledikleri için öyle yaşamıyorlar. Öyle yaşadıkları için arabesk ya da özgün müzik dinliyorlar. Üniversite öğrencisi olamadıkları için senin gençlik mücadelene ulaşamıyorlar belki ama Nokta Dergisi'ne genciz, yoksuluz, baş kaldırıyoruz diyorlar. Kendi başlarına solcuyuz diyorlar. Ahmet Kaya'ya ulaştıkları için onu dinliyorlar. Devrimciyiz diyorlar ve devrimcileri dinlemeyiz demiyorlar. İşte bu çıplak gözle görülebilen ampirik bulguları politikleşmiş toplumsal devriminde teorik bir çerçeveye oturtabilirsin. Pratik bir politikleşmiş toplumsal devrim yapmayı gerçekten istiyorsan. Öyleyse şunları hatırlamanda da yarar var. Gecekondu gerçeğinin diğer yönlerini yine bu doğrultuda değerlendirebileceğim bir yaklaşımla Korkut Borotav yıllar önce elindeki ampirik bulguları şöyle bir teorik çerçeveye oturtmuştu. Az gelişmiş iktidarın tartışma alanına giren çeşitli nedenlerle tarım dışında üretken olmayan ve örgütlenmemiş faaliyetlerde barınan aşırı şişkin bir marjinal nüfus bir emek fazlası vardır. Bu unsurlar kapitalist kesimler ve özellikle sanayi sermayesi için bir yedek emek ordusu işlevini tarımda mülksüzleşmeyi zorlamadan görecek durumdadır. Kentlere yığılmış ve büyük bir kısmıyla örgütlü iş gücü piyasasını kuşatmış bulunan fazla nüfusun kapitalist bir ortamda var olabilmesi, yaşayabilmesinin nedenleri araştırıldığında bunların yarı köylü nitelikleri temel açıklayıcı nedenlerden biri olarak ortaya çıkar. Farklı bir ifadeyle, kırsal kesimde köylü işletmesi varlığını sürdürürken, tasfiyeye uğramadan kendi bünyesinde fazla emeğin bir kısmını, özellikle genç ve erkek nüfusu tarım dışına pompalayabilmektedir. Kente düzenli iş bulması gerekmeden gidebilen, marjinal faaliyetlerde bir süre bir hayat alanı bulabilen bu nüfus, işsizlik ve bunalım anlarında ricat edebileceği bir sığınağa, yani köylü işletmesine sahip olduğu için, tarım dışına rahatça kayabilme cüretini gösterebilmektedir. Korkut Boratav, adı geçen eser sayfa 173. Kuşkusuz bu değerlendirmeler en az 15 yıl öncesindeki ampirik bulgulara dayanıyor. Dolayısıyla aradan geçen bunca zamandan, değişimden sonra vargıların bazılarını yeniden sorgulamak gerekebilir. Yıllar öncesindeki gecekondulaşmayı açıklayabilen bulguların şimdiki durumun değerlendirilmesinde yeterli olmayacağı açık. Söz gelimi gecekonduluların büyük çoğunluğunun kente göçerken ailelerini yanlarında getirme işleri bugün de geçerli bir eğilim mi? Yeni gelenler yine akrabalarının yanlarına mı yerleşiyor? Çoğunluk köylerine para gönderiyor mu? Yoksa köylerinden para yardımı alıyor mu? Sık sık veya arada bir köylerine gitmeyi sürdürüyorlar mı? Kısacası kırsal kesimle yoğun toplumsal ve ekonomik ilişkiler sürüyor mu? Bu soruların bugünkü yanıtları da önemli. Buna göre Boratav'ın aşağıdaki tespitine katılmak ya da katılmamak mümkün olabilir. Aile emeğinin köyde kalan bölümünün tüketimi kadınlar, küçükler, yaşlılar, tarımsal kesimden ve köylü işletmesi içinden karşılanırken, diğer bölümü yetişkin erkeklerden bazıları, tarım dışı kesimden elde ettiği gelirle yaşantılarını sürdürebilmektedir. Bu durum iş gücü piyasasında ücret oluşumunda belli özellikler yaratır. Köylü işletmesinin bünyesinde harcanan üretken emek, böylece aslında kapitalistin el koyduğu ücretsiz emek sayılabilir. Korkut Boratav, adı geçen eser sayfa 172. Her halükarda gecekonduculuk olgusu bu süreçte kırsal kesimde yaşamını sürdüren köylülüğün durumunu etkiliyor. Nasıl şehire göç eden köylüler yarı köylü statüsünde kalıyorlarsa, kırsal kesimdeki köylülük de bir bakıma yarı proleter bir özellik kazanmaya başlıyor. Samir Amin'in bu konudaki tespitleri önemli. Marx'ın deyişiyle en elverişsiz koşullarda çalışan köylülerin artı emeğinin bir bölümü topluma karşılıksız olarak bağışlanmış olur. Bu düşük fiyat üreticilerin yoksulluklarının sonucudur. Düşük emek verimliliklerinin değil. Bu küçük üreticinin sadece aile emeğinin yeniden üretilmesini ve maddi üretim giderlerinin karşılanmasını sağlayan fiyatlarla tarım dışı kesimle mübadele ilişkilerinin sürdürülebileceğini göstermektedir. Böyle bir durum üretim araçlarına hukuken sahip olan toprak emekçisinin fiyat ve bölüşüm ilişkileri bakımından sermayeye karşı fiilen ev işçisi, yarı proleter statüye dönüşmesi anlamına gelir. Aktaran Korkut Boratav, adı geçen eser sayfa 169. Bütün bu değerlendirmeler günümüzde köylülüğü töhmet altında bırakan araştırmalar ile birlikte daha anlam kazanmıyor mu? Nokta dergisinde yayınlanan ve İktisat Kongresi'ne sanayicilerin gönderdiği bir selamdan başka anlam taşımayan bir araştırmaya göre köylülük yılda 37 gün çalışıp kentlinin rantını yiyormuş. Oysa senin araştırmanda daha anlamlı değerlendirmeler var. Şöyle diyorsun, biyogenetik alanındaki ilerlemelerin tarımın ekonomi içerisindeki ağırlığını önemli ölçüde dağıttığını ve mutlak ve diferansiyel rant gibi gerçekte kapitalist üretim tarzına ait olmayan kategorilerin ortadan kalkması yönünde bir eğilim yarattığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla biyogenetik tarımda kapitalizmin sonuna değil, tam tersine zaferine işaret eden bir gelişme olarak karşımızda durmaktadır. Artık tarımsal üretimde dünyanın toprak düzeyi bakımından sınırlılığından ileri gelen ekonomi dışı faktörlerin etkisi ortadan kalkabilir. Emek değer yasası tarımsal üretim alanına tümüyle egemen olabilir. Bu gelişmenin toplumsal kurtuluş programı açısından anlamı, toprak devriminin iktisadi bir zorunluluk olmaktan çıkmaya başlaması, tarım ile sanayi arasındaki çelişkinin, tarımın eksiksiz bir biçimde sanayileşmesi vasıtasıyla çözülme olanağının ortaya çıkmasıdır. Şimdi bu tespitler kuşkusuz 21. yüzyıla dönük gözlemler olduğu ölçüde ve gelişmenin yönüne işaret etmesi bakımından günümüzde dikkate alınabilir. Kırdaki emekçileri bugünden örgütlemeye ve hele şu ülkede başladığında biyogenetik tespiti somut hayatta kuşkusuz tuhaf kaçabilir. Köylülük günümüzde ve sanırım kısa sayılmayacak bir süreç boyunca hala büyük, orta, küçük ve topraksız köylülük olarak var olmayı sürdürecek. Bizim gibi ülkelerde özellikle küçük üreticilik özelliğiyle ama senin de belirttiğin gibi artık sönümlenmeye yönelen bir özellik. Kırsal kesimde Marx'ın tanımladığı türden fiilen ev işçisi ya da yarı proleter statüdeki yarı işçilerin gittikçe güçlenen bir toplumsal dinamik olması ile kentlerin yarı köylü gecekondullarca kuşatılması sürecine eklemlenebilmesi, teknokratların proleterleşmesi ile emekçi sınıfların bileşimini nitel gücünü çoğaltacak, talepler giderek ortaklaşabilecek. Çetin Uygur, Dinozorların Krizi, Alan Yayınları. İşte eldeki bulgular, çıplak gözle yapabildiğin gözlemler ve gördüklerin, bildiklerin ışığında gecekondu gerçeği hakkında şu genellemelere sanırım sen de katılabilirsin. Gecekonduluların başat özelliklerinden birisi, marjinal işlerde ve hizmet sektöründe istihdam edilmeleri ve bu düzeydeki sömürü ve bölüşüm ilişkilerini yaşamaları. Kapitalizmin çarpık gelişmesinin sanayi proletaryasından daha fazla ölçekte marjinal emekçilerin çoğalmasına yol açtığı böyle bir kapitalist gelişmede hizmet sektörünün sanayi sektöründen daha hızlı ivmeyle büyüyebildiği koşullarda gecekonduluların önemli bölümünü işsizlerin ve gizli işsizlerin oluşturması da kaçınılmaz hale gelmiş. Köyleriyle bağlarını bütünüyle kestiğini varsaysan dahi, gecekonduluları emecek bir sanayileşme gelişmediği sürece proleterleşmeleri mümkün olamayacağından, onların yarı köylülük statüsünden kurtulamadığını söylemeye devam edebilirsin. Yarı köylülerin seçenekleri işsizlik, marjinal işler ve hizmet sektörüdür. Altı çizilmesi gereken husus şu: kentlere göç eden gecekondulu olan eskinin köylüleri, yarı köylü statüsünde takılıp kalırken, kırsal kesimde kalanlar da yarı proleter nitelik kazanmaya yöneliyor. Kırsal kesim bakımından bu yönelim, söylemiştim, bugünden yarına olacak bir gelişme değil elbette ama mutlaka dikkate alınmalı. Türkiye gibi bir ülkede yaygın küçük üreticiliğin tarımdaki payının ve küçük üretici köylülerin önemini ihmal etmeden. Böyle bir gelişmede politikleşmiş toplumsal devrim sürecinde köylülüğün eskiden var olan parçalı talepleri karşısında daha karmaşık ama ortak paydası çoğalan yeni bir tablo ortaya çıkmış olmuyor mu? Gelişmenin yönü bakımından işçi sınıfı ve köylülüğün yanı sıra arada kalan ve kır ile kent arasındaki geçişte sıkışan gecekonduluların siyasal, ekonomik, toplumsal rolü ve önemi ön plana fırlamıyor mu? Köylülük kapitalizmin gelişimiyle birlikte bir yandan önemini nispeten yitirirken, gelişimin çarpık olması sayesinde kentlerdeki gecekonduluların kimliğinde kendini yeniden üretebiliyor. Ama temel özelliği olan toprağını, mülk sahibi olma özelliğini yitirmiş olarak, dolayısıyla artık üretim ve bölüşüm ilişkilerinde görece farklı bir konumda yer alarak, kır yoksulları kent yoksulları oluyor. İşte gecekondullar teorik olarak günümüzde bile yeterince tanımlanmamış, bu özgün sınıfsal konumuyla yakın geçmişte faşizme karşı mücadelede yine özgün bir politik rol yüklenmişlerdi. 12 Eylül dönemindeki sıkı yönetim iddianameleri, faşizme karşı devrimci mücadelede egemen güçlerin sistemli, örgütlü terör uygulamaları karşısında özellikle gecekondu yörelerinde gelişen düzensiz savaş taktikleri ve bunları gerçekleştiren yöresel militan örgütlenmelerin ve kitlesel direnişlerin örnekleriyle doludur. Gecekondu olgusunu sınıf mücadelesindeki bu yönüyle de değerlendirmelisin. Çünkü egemenler bu değerlendirmeyi öncelikle yapmış görünüyorlar. Bilmem senin de dikkatini çekti mi? 12 Eylül'den sonra bu dönemin terörüne en yaygın ve yoğun biçimleriyle yaşayan gecekondu bölgeleri, tıpkı Fransız devrimi sürecinde Paris işçi ayaklanmalarından sonra işçi mahallelerine geniş yolların yapılması, devlet güçlerinin bu şekilde barikatların ötesindeki mahallelere kolayca ulaşabilmelerinin sağlanmasında olduğu gibi, geniş yollar döşenerek hizmet götürülen yerler haline getirildi. Bilmem sen de görebiliyor musun? Şehirleri artık kırlar kuşatmıyor, gecekondular kuşatıyor. Köylülük gibi gecekondullar da homojen değil. Bunların da kıdemli mahallelerinde iyice hallileriyle en dış kuşaktaki yoksulları ve arada kalan orta hallileri var. Köylülük gibi bunlar da bir yanıyla radikal bir yanıyla muhafazakar. Ama köylülerle işçi sınıfı birbirine çok uzaktı ve şimdi gecekondullar işçilerle iç içe yaşıyorlar. Ki zaten gecekondulların bir kısmı bizzat işçi. Bu kadar açık. Her neyse, söylemek istediğim şimdilik belki de yalnızca şunlardı. Politikleşmiş toplumsal devrim sürecinde gecekondularda mayalanan isyanı da ele almalısın. Politik tercihleriyle, ideolojik, kültürel davranışlarıyla, arabesk yaşamlarıyla gerçekten özgün bir yoksulluk ideolojisine kendiliğinden sahip olan bu insanların dile getirdiği kendine özgü isyanı. Aksi halde bu isyanın diğer yönü olan uzlaşmayı, karşı taraf ele almayı sürdürecek. Özal onların gözlerine baka baka kader diyor ama kastettiği kader basit tevekkül değil. Özal onlara anladıkları dilden sonuca dair kaderden söz ediyor. Köşeyi dönmeye bakın, korkmayın. Ya batarsınız ya çıkarsınız. Batarsanız ne yapalım kader diyor. Sen şimdi kader yerine devrim diye seslenebilmelisin onlara. Ne dediğini anlasınlar yeter ki istediğin yanıtı alabilirsin. Politikleşmiş bir toplumsal devrim anlayışını bugünden ifade edebileceğin köşe taşları neler olabilir? Depolitizasyon olgusu üzerinde durmuştuk. Burjuvazi incelmiş depolitizasyon yöntemleriyle emekçileri kendinde sınıf olarak tutmada kontr politikası ve tekno-ideolojik aygıtları sayesinde epey başarılı. Ancak şu da senin kuralın, burjuvazinin silahlarını etkisizleştirebilme ve ona karşı kullanabilme becerisi devrimciliğin varlık nedenlerinden birisi. Bu şekilde karşıt tekno-ideolojik saldırı aygıtlarıyla ve kontr politikaları etkisizleştiren politikalarla teçhizatlanmış devrimci hareketler, örneğin kitle iletişimi teknolojisindeki gerilla taktikleriyle ve her muhalefet konusunda gerilla tarzı politikalarıyla. Bu depolitizasyonu kırma ve emekçilere dışarıdan bilinç götürme misyonlarını 19. yüzyıldan 1000 kat fazla imkanlarla yerine getirebilme şansına da sahip olamazlar mı? Bu imkan klasik politik mücadeleyi yeniden üreten bir tarz olarak ele alınabilir. Bu yeni tarz devrim anlayışında vurgu, elbette bütün devrim anlayışlarında olduğu gibi emekçileri kendisi için sınıf haline getirme, bilinçlendirme süreçlerine yönelmeli. Düzene karşı sınıfken düzen dışı bir sınıf olarak konumlanabilmelerinin imkanları çoğaltılmalı. Bu anlayışın somut ifadelerinden birisi, üretenlerin yöneten olması gerektiğinin her vesileyle vurgulanması ve uygulanmasıdır. Söz gelimi iş yeri konseyleri anlayışı bunun elverişli bir girişimidir ve geliştirilebilir. Sendikalarda ve diğer emekçi örgütlenmelerinde bürokrasiye karşı emekçi inisiyatifi her vesileyle dayatılabilir. Bu ortamlarda sözün, yetkinin, kararın yani iktidarın emekçilerde olması gerektiğini üretenler kendi öz deneyimleriyle benimseyebilir. Başlangıçta bu yönde bilinçli öncülerin her alanda yönetime getirilmesi yeterlidir. İşte böyle bir süreç düzene her koşulda baş kaldıran, isyan edebilen ve sorunlarını düzenin koyduğu kurallar dışında kendi kurallarıyla çözebilen, kuralsızlığın kurallarını yaratabilen bir devrimci anlayışının çalışmasıdır. Bu doğrultuda yeni tarz araçlar ve mücadele biçimlerine ihtiyaç duyulacağı ve üstelik bunların emekçilere yine kendi öz deneyimleriyle benimsetilmesi gerektiği açıktır. Öte yandan bütün bunlar aslında halk savaşındaki klasik olma niteliğinde bulunuyor. İktidarın uzun bir sürede alınabilmesi ve parça parça ele geçirilmesi. Yine bütün bunlar devrimci hareketinin tarzının yeniden üretilmesi anlamına da geliyor. Politik faaliyette hayatın her alanında sınıf mücadelesindeki ve bu mücadelenin özerk alanlarındaki somut sorunlardan yola çıkma, bu sorunları kitlelerin doğrudan ve aktif katılımı ile çözme, bu çözümleri iktidar mücadelesine tabi bir anlayışla ele alma ve ifade edebilme, bu süreçte emekçileri halk iktidar organlarının nüvelerini oluşturmaya teşvik ederek iktidara bugünden hazırlama ve böylece iktidar olma, iktidarda kalma bilincini yerleştirme. İşte bu anlayışın köşe taşları üzerinde nasıl bir devrim sürecinin gelişebileceğini sorgulamanda yarar olabilir. Teorik olarak bir geçiş süreci olan sosyalizm ancak bilinçli insanlar eliyle yaratılabilir. İnsan faktörü çok önemli. Bilinçli insan sosyalizmin en önemli üretici gücüdür. Kültür devrimiyle ilerletilmemiş bir devrim, bitmemiş bir devrimdir. Kültür devrimiyle geliştirilmeyen bir sosyalizm, henüz kazanılmamış bir sosyalizmdir. Bu tespite katıldığın ölçüde sen de sosyalizmin yaşanılan 70 yıllık pratikte kurumlaşmamasının nedenlerinden birisi, kesintisiz devrim sürecinin kültür devrimiyle sürdürülememiş olmasıdır diyemez misin? Öyleyse umudunu kurutan, niyetin unutulması, ihmal edilmesi mi? Sosyalizme dair tartışmaların tıkanmasının başlıca nedenleri, kültür devrimi teorisinin ihmal edilmesinde aranamaz mı? Lenin de kültür devrimi bakımından bir yaklaşımın bulunduğunu ama yol gösterici bir teorinin olmadığını söylemiştim. Kültür devriminin pratiği de yaşanmamış. Çin deneyi ise kötü bir örnek. Çin'de kültür devrimi sonuçta bürokrasinin bir kanadının diğer kanadını etkisizleştirmesi için kitlelerin seferber edilmesi olarak geliştirilmiş. Ama bu gelişme bile kötü de olsa bir deney ve ayrıntılı bir incelemeyi gerektirebilir. Ama bugün bu tespiti daha cesaretle yinelemek durumunda olmalısın. Yalnızca kültür devrimiyle ilerletilmeyen ve geliştirilmeyen değil, kültür devrimiyle başlatılmayan bir devrimde başarı şansını yitirmiş sayılmalı. Seninle bunu tartışmak istiyorum. Bu nedenle salt devrimden değil, politikleşmiş bir toplumsal devrimden söz etmek istiyorum.